15. kaset 2. yüz, sayfa 423. Latin alfabesinin kabulüne karşı itirazları arasında, Arap harflerini onlarla ifade etmek güçlüğü, soldan sağa yazma münasebetsizliği, bizim için dizlerde bağlanan çok dar bir pantolon giymek gibi bir şey olur. Alfabe reformunun büyük eğitim sorunlarıyla ilgisiz olması gibi hususlar vardır. Gerçekten pratik bir tedbir olarak reforma ihtiyaç vardı. Fakat bu Arap harflerinin terki değil, onların değiştirilmesi şeklinde olmalıydı. 40 dipnot, Levent, sayfa 170 ve devamı, Tansel, sayfa 227-249. Arap yazısında reform sorunu, özellikle matbaa yazısıyla ilişkili olarak zaman zaman ortaya atılmaya devam etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında meselenin diğer bir yanı, karışıklık ve hataya o kadar maruz bir anlatım aracında askeri haberleşme güçlükleri ortaya çıktı. Harbiye Nazırı Enver Paşa, el yazılı mesaj göndermede Türk subayları tarafından kullanılmak üzere değiştirilmiş bir Arap yazısı icat edecek kadar ileri gitti. Diğer reform teşebbüsleri gibi onun da pek az etkisi oldu ve Osmanlı İmparatorluğu sona erdiği zaman Arap yazısı yine rakipsiz bir üstünlük mevkiinde bulunuyordu. 41 dipnot, Levent, sayfa 355 ve devamı. Alfabede reform akımı bir dizi yanlış başlamalarla bocalayıp dururken, dil ve üslubu sadeleştirme çabaları daha olumlu sonuçlara ulaştı. Daha 16. yüzyılda Farsça ve Arapça sözcük ve terkiplerin Türkçe'ye akışını durdurmak için sade Türkçe, Türkiye basit lehinde bir edebi hareket belirmişti. 42 dipnot. Yukarıda sayfa 9'a bakınız. Hareket pek az etkili oldu ve yabancı sözcük ve terkip akıntısı bir sel dalgası haline geldi. 19. yüzyılda yeni bir evre başladı. İlk reformculardan biri Reisül Küttab Akif Paşa idi. 43 dipnot. Akif hakkında bakınız Gip, Ottoman Pottery, 4-327 ve devamı. Tanpınar sayfa 60 ve devamı. Yukarıda sayfa 323. Politikada muhafazacı, Avrupa dillerinin ve edebiyatlarının tüm cahili olmakla beraber edebi devrime katıldı. Osmanlı devlet dairelerinde geleneksel hale gelmiş olan karışık ve sıkıcı usulü kalemi terk ederek daha tabii, daha dolaysız ve daha sade bir üsluba dönmeye çalıştı. Bu örnek diğerleri tarafından izlenip geliştirildi. Cevdet Paşa gibi bir 19. yüzyıl ortası yazarının yazılarında açık ve zarif Osmanlı düz yazısının bir modelini buluruz. Bununla beraber bu şekilde bile yazı dili halkın konuşma dilinden uzak ve sokaktaki adam tarafından geniş ölçüde anlaşılmaz olarak kaldı. Üstelik birçok memurlar da yeni üsluptan etkilenmediler. Emirlerini ve tezkerelerini geçmişin anlaşılmaz ve laf kalabalığıyla dolu ağdalı üslubunda yazmaya devam ettiler. Eski üsluba karşı daha mücadeleci bir hücuma bu kez hem milliyetçi hem demokratik bir siyasal eğilimle 1868'de Ziya Paşa girişti. Londra'daki sürgünlüğü sırasında yazılmış Şiir ve İnşa adlı ünlü bir makalede Ziya Paşa, klasik Osmanlı divan edebiyatına Sünni ve yabancı Arap ve Fars asıllarının karma karışık taklidi olarak hücum eder. Onun yerine Türk yazarları esinlenmek için kendi halkının gerçek dehasını ve dilini bulacağı ihmal edilmiş fakat sahih Türk halk edebiyatına dönmeliydiler. Aynı karışık ve yapma dil devlet dairelerinde hala kullanılıyordu. Bu baskı ve tiranlık için yapılıyordu. Tebaanın haklarının esaslı bir teminatı onun kanunların ve idari emirlerin dilini anlayabilmesiydi. Bu suretle haklarının ihlal edilmesini hemen anlayabilir ve ortaya koyabilirdi. El yevm, resmen ilan olunan fermanlar ve emirnameler Ahad-ı Nas huzurunda okutulduk da bir şey ifade ediliyor mu? Ya bu muharrerat yalnız kitabette melekesi olanlara mı mahsustur? Yoksa avam-ı Nas devletin emrini anlamak için midir? Anadolu'da ve Rumeli'de ahadın aslan her şahsa devletin bir ticaret nizamı vardır ve aşarın sureti müzadeye ve ihalesine ve tevzi-i vergiye ve şuna buna dair fermanları ve emirnameleri vardır diye sorulsun. Görülür ki bir çarelerin birinden haberi yoktur. Bu sebeptendir ki hala bizim memalikte tanzimat nedir ve nizamat-ı cedide ne türlü ıslahat hasıl etmiştir, ahali bilmediklerinden ekser mahallelerde mütehazziyan-ı memleket ve zaleme-i velat ve memurun ellerinde ve adeta kablet tanzimat cereyan eden usulü zulmü itisaf altında ezilir ve kimseye derdini anlatamazlar. Ama Fransa ve İngiltere memalikinden birinde memurun birisi nizamat-ı mevcude hilafında cüz'i bir hareket edecek olsa avam-ı nas derhal davacı olur. Zira nizamat halkın anladığı lisanda yazılmış ve layıkıyla herkese tebliğ edilmiştir. 44 dipnot. Metin Ebu Ziya Numune. Sayfa 271 ve devamı. Levent sayfa 134 ve devamında da yeni harflerle yeniden basılmıştır. Ziya Paşa'nın ileri sürdüğü kanıtlar, özellikle daha milli bir dile çağrısı birçok destekçiler buldu. Gramerler ve sözlükler yayınlanmaya başladı. 1874'te yayınlanmış olan bunlardan biri, dile eskiden olduğu gibi Osmanlıca değil de anlamlı olarak Türkçe diye atıfta bulunuyordu. Hiçbir zaman yaygın bir kullanışa erişemeyen birçok Farsça ve Arapça sözcük sözlüklerden atılırken, daha önce sözlüklerden uzak tutulan yaygın Türkçe sözcükler ve deyimler şimdi sözlüklere ve edebiyat kitaplarına alınıyordu. Türkçedeki Farsça ve Arapça sözcükleri artık eskisi gibi asıl dillerindeki gramer kurallarına göre değil, Türk gramerine göre kullanılıyordu. Böylece doğru Osmanlı kullanımı sarf ve nahivin üç kural takımına dayanmıyordu. Hepsinden daha göze çarpıcı olarak yeni milliyetçiliğin bazı temsilcileri Osmanlı Türkçesi ile doğudaki Türk dilleri arasındaki yakınlığı belirtmeye, yeni deyimlerin Arapça ve Farsçadan çok onlardan alınmasını telkin etmeye başladılar. 45 dipnot. Hayd. Language Reference. Sayfa 13. Genel olarak 19. yüzyılın dil ve üslup reformcuları teori döşenmeyi onları uygulamaktan daha kolay buldular. Ziya Paşa'nın yukarıda söze edilen yazısı kendisinin kınadığını yapma ve farisileştirilmiş üsluba iyi bir örnektir. Bir ideal olarak aldıkları sade halk Türkçesiyle yazmayı beceren ancak birkaç yazar vardı. Yeni terimlerin türetebileceği bir kök deposu olarak Avrupa'nın Latince ve Yunanca'ya dönmesi gibi, 19. yüzyıl yazarları Arapça ve Farsça'ya dönünce yabancı kaynaklı sözcükler dile daha da girdi. Daha 19. yüzyılda ilk Türkçe gazeteler daha sade yeni bir Türkçe düz yazı üslubunun yaratılmasında önemli bir rol oynadılar. 1908 devriminden sonra basının rolü büyük ölçüde arttı. Devrimci devletin idarecileri, içeride ve dışarıda Türkler ve Türk olmayanlar tarafından anlaşılmaya önem veriyorlardı. Her şeyin üstünde iktidarlarının dayandığı ve bağlılığını kendilerine çekmek için tehlikeli rakip çıkarların bahis konusu olduğu sade Türk askerine mesajlarını iletme endişesindeydiler. 10 yıllık genç Türk yönetimi sade Türkçenin gelişmesine büyük bir hız verdi. İktidar için birbirini izleyen mücadeleler, seçimsel, demagojik veya askeri, yeni kütle haberleşme aracının süratli ve etkin olarak kullanılmasını gerektiriyordu. Yeni rejimin içine girdiği bir dizi savaşlar, basit ve sıhhatli haberleşmeye, farklı fakat daha az kuvvetli olmayan bir talep doğurdu. Basın ve telgrafın her ikisi de Türkçenin sadeleşmesinde büyük bir rol oynadı. 1911'den beri Selanik'te Genç Kalemler dergisini çıkaran yazarlar, tüm arı değil fakat arılaştırılmış bir üslup için kurallar koydular. Bürokrasi bile emir ve nizamnamelerinde sadeleştirilmiş yeni üslubu kullanarak kendi payına rol oynadı. Osmanlı İmparatorluğu sona erdiği zaman yüksek usulü kalem artık ölmüş bulunuyordu. Onun yerini başkentin okumuş sınıflarının konuştuğu dile dayanan esnek ve canlı bir üslubu almıştı. Bununla beraber o da hala pek çok Farsça ve Arapça sözcükler ihtiva ediyordu. Büyük ölçüde sadeleşmiş olmasına rağmen halkın ana dilinden hala uzaktı. Yazıyı Latinleştirme fikri Kemalist devletin tarihinde pek erken ortaya çıktı. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde Latin alfabesinin kabulü teklifi ortaya atılıp tartışıldı. 2 Mart 1923 günü verilen kararla reddedildi. Ertesi yıl Büyük Millet Meclisi'nde konuyu ortaya atma teşebbüsü aynı başarısızlığa uğradı. Bu arada Türk sınırının doğusunda Türkçe konuşan halklar arasında kesin bir harekete geçilmişti. Daha 1921-1922'de Azerbaycan'da ve Kuzey Kafkasya'da Latin alfabesi denemelerine girişilmiş ve Temmuz 1922'de Ankara'ya Azerbaycan hükümetinin yazının Latinleştirilmesi hakkında bir muhtırasının geldiği bildirilmişti. 1 Mayıs 1925 günü Azerbaycan Yüksek Sovyeti'nin bir kararnamesi Latin alfabesini Azeri Türk dilinin resmi yazısı olarak kabul etti. 1926 ilkbaharında Sovyet korurluğu altında Bakü'de bir Türkologlar Kongresi toplandı. Kongrenin kararlarından biri Sovyetler Birliği'nin Türk dillerinde Arap yazısı yerine Latin yazısının kabulüydü. Ertesi yılda Orta Asya'da birçok çeşitli Latin yazıları kabul edildi. 46 dipnot. J. Castaigne 1927 321-353. Sovyetlerin bu Latinleştirme politikasının bir amacı da İslamlığın etkisini azaltmaktı. Diğer bir amaç da şüphesiz ki Sovyetler Birliği'nin Türkleri ile hala Arap yazısı kullanan Türkiye Türkleri arasındaki teması kesmekti. Aksi düşünce, çeşitli Türk budunları arasında teması koruma düşüncesi, bazı Türk milliyetçilerini Türkiye'de Latin yazısının kabulünü desteklemeye yöneltti. Sonunda bu yapılınca Ruslar, bu kez Latin yazısını kaldırıp yerine Kiril yazısını koymak ve böylece Sovyet Türkleri ile Türkiye arasında tekrar aralık açmak suretiyle karşı harekete geçtiler. Bununla beraber bu durum hala gelecekte olacak bir şeydi. 1925-1928'de Türkiye'deki Azerbaycanlı sürgünler Türk yazısının Latinleştirilmesini istemekte özellikle aktif idiler. Bununla kendi vatanlarını tamamen tecrit edilmekten kurtarmayı umuyorlardı. Yazının Latinleştirilmesi fikri farklı nedenlere dayanmakla beraber Mustafa Kemal'in politikasına iyice uyuyordu. Onun görüşünde Latin alfabesi Azerbaycan Cumhuriyeti ile bir bağdan çok Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir engel idi. Göründüğüne göre yeni yazıyı öğrenip eskisini unutmak suretiyle geçmiş gömülüp unutulabilecek ve yalnız yeni Latin harfli Türkçe'de ifade edilen fikirlere açık yeni bir kuşak yetiştirilecekti. Yeni yazı Kasım 1928'de resmen kabul edildi ve eski Arap yazısı yeni yıldan itibaren yasaklandı. Geçmişe karşı bu büyük engelin dikilmesi dil reformu için yeni ve görülmemiş bir fırsat yarattı ve ta başından beri bu fırsattan yararlanma niyeti açık hale geldi. 47 dipnot. Hyde. Landgraf, sayfa 24-25. Fakat ilk eylemli adımlar ancak 1932'de atıldı. O yılın 12 Temmuz'unda Mustafa Kemal'in direktifiyle Türk Dil Kurumu kuruldu. 48 dipnot. Tarih kurumu paralelinde yukarıda sayfa 356'ya bakınız. Kurumun görevi, Türk dilinin gerçek güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak ve onu dünya dilleri arasında layık olduğu yüksek mevkiye çıkarmaktı. 49 dipnot. Kurumun tüzüğü M2, Hyde sayfa 25-26'da zikredilmiştir. İş bir askeri harekat gibi planlandı ve çeşitli alanlara dil bilimi, etimoloji, gramer, terminoloji, sözcük yazıcılığı vesaire, hamleyi örgütlemek ve yöneltmek üzere bir dizi komisyonlar kuruldu. 2 ay içinde kurum genel bir taarruza geçmeye hazır idi. Eylül 1932'de ilk Türk Dil Kongresi bizzat Mustafa Kemal'in huzurunda Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. Kongrenin tutanakları geniş bir şekilde yayınlandı ve onu izleyen aylarda birçok kararnameler ve emirler onun kararlarına hükümet desteğini ve müeyyidesini sağladı. Derleme, araştırma ve yayınlama bilimsel çalışması yanında kurumun ana görevi Türk dilinin sadeleştirilmesi ve arılaştırılmasıydı. Fikir yeni değildi. Fakat reformun kapsamı, çapı ve tarzı cidden pek yeniydi. Çünkü daha önceki öncülerden hiçbiri kurumun hükümet desteğiyle giriştiği kadar köklü bir reformu hiçbir zaman aklından geçirmemişti. 50 dipnot. Hyde, Landgraf, sayfa 26 ve devamı. İlk ödev, daha önceki edebi reformcuların başlatmış olduğu süreci, birçoğu Türk edebi dilinde hala yuvalanmış olarak duran Arapça ve Farsça gramer ve nahiv şekillerinin azaltılması ve sonunda tasfiyesini tamamlamak idi. Bunu daha köklü bir adım izledi. Bizzat Arapça ve Farsça sözcüklere hücum. Bin yılı aşkın bir süre Türkler, Orta Doğu'da ortak İslam uygarlığını paylaşan bir Müslüman budun olmuştu. Arapça ve Farsça onların klasik dilleri olmuş ve onların dillerine çap ve muhteva bakımından İngilizceye Yunan, Latin ve Romalı unsurların yaptığı katkıyı yapmıştı. İlk dil reformcuları, yabancı terkipleri ve nadir kullanılan alimane veya arkaik sözcükleri atmakla yetinmişlerdi. Dil kurumunun radikalleri, günlük konuşulan Türkçenin temel sözlüğünde temel bir yeri olan sözcüklere bile salt Arapça ve Farsça olmaları dolayısıyla karşıydılar. Kurum bir yandan atılmaya mahkum ettiği yabancı sözcüklerin dizinini hazırlayıp yayınladı. Öte yandan araştırma grupları bunların yerine konmak üzere çeşitli ağızlardan, diğer Türk lehçelerinden ve eski metinlerden arı Türkçe sözcükleri derledi ve inceledi. Uygun sözcükler bulunamadığı, diriltilemediği veya ithal edilemediği zaman yenileri uyduruldu. Sözcük üzerindeki bu planlı müdahale 1933-1934'te genel laiklik ve batılılaşma hareketiyle aynı zamana rastlayınca en yüksek noktasına erişmiş oldu. Yabancı sözcüklere karşı bütün velvelenin yalnız Arapça ve Farsçanın İslami Doğu dillerinin başında kopması anlamlıdır. Aynı derecede yabancı olan Avrupa kaynaklı sözcükler bu hareketten etkilenmedi ve hatta atılan sözcüklerin bıraktığı boşluğu doldurmak için yenileri bile alındı. Son Osmanlı üslubunun süslü laf kalabalığında bazı budamalar muhakkak ki zorunluydu. Arapça ve Farsçadan alınmış tüm cümlelerin ve deyimlerin kullanılması artık Babali katiplerinin ve divan edebiyatçılarının bir oyuncağı değil, fakat kültürlü, modern ve ilerleyen bir ulusun haberleşme aracı olan bir dilde şüphesiz devam edemezdi. Reform gerekliydi. Fakat yapılan reformların akıllı çalılığında ve başarısında herkes aynı görüşte değildi. Reformcuların bin yıllık bir kültür gelişmesinin uzvi eklerini kökünden temizleme teşebbüsü, sözcüklerin ve anlamların keyfi olarak yeniden tayininin çok kez yanılmalara ve kaosa yol açması karşısında o zaman dili arılaştırmaktan çok yoksullaştırır görünüyordu. 51 dipnot. İngilizce'de bunun benzeri bir hareket, omnibus için Folkvane, Remorse ve Conscience için Iambite ve Imbit sözcüklerini koyar ve parlamentoya Whiten Edgemont adını verirdi. Bundan dolayı 1935'te yeni bir direktif verildi. Yeni sözcüklerin uydurulup zorla kullandırılması durduruldu. Alışkın olunan ve vazgeçilmez birçok Arapça ve Farsça sözcüğün daha bir süre kalmasına ve millileşmesine izin verildi. Bu gerilemeye teorik bir haklılık sağlamak için dilimizde kullanılan ve şimdiye kadar yabancı dillerden alındığı sanılan birçok sözcükler başlangıçta bu dillere Türkçeden geçmişti doktrini ilan edildi. 52 dipnot, Hyde, Landgraf, sayfa 33'te çevrilmiş ve aynen verilmiştir. Diğer bir deyimle Yabancı bir sözcüğe Türkçe bir karşılık bulmanın elverişsiz olduğu yerde onu bir Türkçe etimolojiye bağlamakla iş bitecekti. Böyle bir teorileştirme ve ona yardımcı olarak ortaya atılan diğer bazı şüpheli doktrinler 53 dipnot. Bütün uygarlıkların Türklerden ve bütün dillerin Türkçeden geldiğini söyleyen güneş dil teorisi hakkında bakınız Haidt, Landgraf, sayfa 33-34. Fransızca ve Türkçe yetkili bir açıklama kurumun dergisinde bulunabilir. Türk dili, Belleten, 1937 ve 1938. Dil kurumunun iç çevresi dışında fazla bir destek görmedi ve bir süre sonra bunların unutulmaya terk edilmesine göz yumuldu. Fakat arızi gerilemelere rağmen reform devam etti ve Ocak 1945'te bizzat Türk Anayasası Arı Türkçe'ye çevrildiği zaman nihai sembolik zaferini kazandı. 54 dipnot. Yeni metnin sözlük bilimi bakımından analizi için bakınız M. Colomb. 4-1946-771-808. Bu arılaştırmacıların son zaferiydi. Artık Mustafa Kemal'in kuvvetli elinin desteğinden yoksun olduğundan, bunu dilin yoksullaştırılması ve bozulması olarak gören öğretmenlerin, yazarların, gazetecilerin ve bilim adamlarının gittikçe yükselen bir eleştiri dalgasıyla karşılaştı. Arılaştırmanın ereği bile unutularak, yüksek Osmanlı resmi üslubu dedelerine ne kadar uzak ve karanlık ise, şimdi de alelade Türk'e o kadar uzak ve karanlık, yeni, yapma bir resmi dil yaratıldığını söylüyorlardı. 55 dipnot, Haidt, Landgraf, sayfa 44 ve devamı. Dil Kurumu, Aralık 1949'da 6. Kongresinde belirli bir şekilde daha ılımlı bir durum aldı ve kendisine daha az politik ve daha çok bilimsel bir nitelik vermeye çalıştı. Bunu izleyen çalışmasında arılaştırma fikrini tüm terk etmemekle beraber çok daha büyük ölçüde sadeleştirme ile ilgilendi. 56 dipnot, İBİT, sayfa 84 ve devamı. Sonunda Aralık 1952'de Büyük Millet Meclisi ezici bir çoğunlukla Arı Türkçe Anayasa'dan vazgeçerek tekrar 1924 metnini ilan etti. O zaman hem 1924 metninin arkaizminden hem de 1945 çevirisinin suniliğinden kaçınarak gerçekten ülkenin yaşayan dilinde yazılacak üçüncü bir metnin hazırlanması fikri de söz konusu oldu. Belki de akıllıca bir davranışla parlamentonun dil bilimi tartışmalarının yeri olmadığına, anayasanın da üslup denemeleri için uygun bir metin olmadığına karar verildi. 57 dipnot, İBİT sayfa 51. 1924 anayasasının metniyle şimdiki Türk edebiyat, gazetecilik ve resmi dili arasındaki bir karşılaştırma, reformun gerçekten ne kadar çok şey başardığını ortaya koyar. Bu 44 yıllık belge bir sürü Arapça ve Farsça sözcük ve deyimleriyle bugünün Türkü için arkaik ve adeta bir ortaçağ görünümü gösterir. Şüphesiz 1945'in Arı Türkçe çevirisinden daha anlaşılır olmakla beraber şimdi çağa geçmiş ve yeni kuşaktan Türk okul ya da üniversite öğrencilerine açıklanması gerekli olan pek çok deyimler ihtiva eder. Ekim 1927'de verilen Mustafa Kemal'in ünlü söylevi bile, yeni Türkiye'nin çocukları için not ve açıklama gerektiren güç ve arkaik bir metin olmuştur. Bugünün yazı dili, reformdan önce kullanılan dilden kuşku götürmez bir şekilde farklıdır ve yaşı, yarım yüzyılı zor bulan kitaplar yeni yazıya çevrildiği zaman bile bir Türk öğrencisine İngiliz çağdaşı için kosher ve hatta Langland ne kadar zor ise o kadar zordur. Asıl ve gerçekten önemli değişiklik, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak olmuştur. Bütün ülkelerde yazı ve konuşma dilleri arasında doku, üslup ve bir dereceye kadar gramer ve sözlük farkları olan bir ayrılık vardır. Osmanlı Türkiye'sinde de bunlar iki farklı dildi ve okuryazar olmayan bir adam normal bir yazılı metni kendisine yüksek sesle okunduğu zaman bile anlamayı umut edemezdi. Yeni Türkiye'de bu fark kapanmıştır. Kitapların, gazetelerin ve hükümet belgelerinin dili konuşulan dilin aynıdır veya hiç olmazsa Batı ülkelerinde normal olandan daha fazla bir fark yoktur. Bu değişikliğin dil bilimi ve kültür yönünden dilleri üzerindeki etkileri hakkında ancak Türklerin kendileri bir yargıda bulunabilirler. Değişmenin eğitimsel ve toplumsal etkileri ise herkes için açıktır. Bilim adamlığı ve bilim. İfade tarzında ve şeklindeki bütün bu değişiklikler son irdelemede, bizzat ifade edilen fikirlerin daha büyük ve son derece daha güç olan değişme süreci yanında ikinci derecedeydiler. Modern uygarlık pek büyük ölçüde bilimsel başarılarına dayanır. Avrupa bilimi ve Avrupa bilim yöntemi Türkiye'de nasıl adapte edilecek ve benimsenecekti? Ana araç tabiatıyla eğitim olacaktı. Ve Türk reformcuları, modernleşmecileri ve batıcıları ta baştan beri kendi reform tasarılarında eğitime merkezi bir yer vermişlerdi. Daha 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nda bilimin gelişmesini teşvik etmek üzere bir akademi ve bilim derneği kurulması için ilk çabalar gösterilmişti. Ercümeni Daniş, önce 1845 Marif Meclisi'nde tavsiye edilmiş ve 1851'de bir irade-i seniye ile resmen kurulmasına izin verilmişti. Açıkça Fransız Akademisi'ne örnek almış olan bu kurulun 40 Türk üyesi ve Hammer, Bianchi ve Redhouse gibi Avrupalı şarkiyatçılar da dahil olmak üzere birçok muhabir üyesi vardı. Programı, edebiyat ve bilimin teşviki ve Türk dilinin gelişmesi amacını içine alıyordu. Ercümen Mustafa Reşit Paşa'nın, onun ülkenin yenileşmesinde oynayacağı rolü belirten bir konuşmasıyla resmen açıldı. Fakat encümenin çalışması, zamanın siyasal kararsızlığıyla engellendi ve 1862'de birkaç kitabı yayınlamaktan daha fazla bir şey başarmaksızın tarihe karıştı. 58 dipnot. Bernard Lewis, Encüman, L2. Royal Society of England'ı, İngiltere Kraliyet Kurumu'nu model alan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye 1861'de bir tercüme odası mezunu olan Münif Paşa tarafından kuruldu ve büyük ölçüde onun kişisel eseri ve aracı oldu. En önemli başarısı Türkçe'de ilk bilimsel dergi olan Mecmua-i Fünun'un yayımıydı. Tabiat bilimlerinde olduğu kadar tarih, jeoloji, coğrafya ve felsefe üzerinde yazıları da içine alarak okuyucularına bu alanlardaki Batı başarılarının açık ve canlı bir görünümünü verdi. Onları modern bilimin diline ve üslubuna soktu ve 19. yüzyıl Türkiye'sinde Grand Encyclopedia'nın 18. yüzyıl Fransa'sında oynadığı role benzer bir rol oynadı. 1865 kolera salgını sırasında yayımını durdurdu ve birkaç yıl sonra kısa bir süre tekrar çıkıştan sonra Sultan Abdülhamit tarafından 1882'de kapatıldı. 59 dipnot. Dijamiyet-i İlmiye-i Otmaniye, L2. Tanpınar sayfa 151-154. Cevat, Marif, sayfa 69 ve devamı. Berkes, İnfray, sayfa 63-64. Adnan adı var, In Yang, sayfa 124. Adnan, Mecmua-i Fünun'un başlıca yazarları, İngiltere'de öğrenim görmüş olduklarından, yazılarının çoğu Anglo-Sakson eserlerinden esinlenmiştir der. Münif Paşa hakkında yukarıda sayfa 422'ye bakınız. Bilimin Türkiye'de bundan sonraki gelişmesi dikkate değer idi. Birbiri peşine hükümetlerin teşvik ve desteğiyle Türk üniversiteleri ve bilgin dernekleri, özellikle tarih, arkeoloji, dil ve edebiyatta genel amacı Türk geçmişini keşfetmek ve aydınlatmak olan, gerçekten dikkati çekici bir araştırma ve yayın faaliyetine kaynak oldular. Toplum bilimlerinde de büyük ilerlemeler kaydedildi. Bütün eserler aynı değerde değildi. Ve bazıları, özellikle 1930'lardaki, bilimsel olmaktan çok siyasal amaçlara yönelmişti. Bununla beraber, Türk bilim adamları, tenkitçi bilim standartlarına gittikçe artan bir saygı, yöntemlerine de yine artan bir alışkanlık gösterdiler. Ve bunu yaparken, salt mahalli çerçeveyi aşan bir önem kazandılar. 60 dipnot. Tarihçiler hakkında bakınız Bernard Louis, Mea 4, 218-227. Kerim Keiki, An Outline on Modern Turkish Historiography, 1954. Teknikler kadar tamamen yeni durum alışları da gerektiren Avrupa bilimini benimsemenin çok daha güç olduğu görüldü. Batı biliminin Türk eğitimine sokulması için ilk adımlar 18. yüzyılda atılmıştı. 20. yüzyılın başına gelindiği zaman bilimsel konular okul ders programlarının normal bir bölümüydü ve o zamandan beri üniversitelerde önemli bir yer bulmuştu. Yine de yetişmiş bilim adamı üretimi modern bir devletin ihtiyaçlarına göre acınacak derecede yetersizdi ve araştırma hacmi Batı düzeyinin oldukça altındaydı. Arkasına dini otorite yerine bilimsel otoriteyi alarak yeni bilgileri öğretmek oldukça kolaydı. Gerçek bir bilimsel gelişmenin mümkün olması için varlığı zorunlu olan bilimsel zihniyetin kafalara sindirilmesi ve geliştirilmesi ise tamamen başka bir işti. Bir Türk psikoloğu, batılılaşmanın gelişmesi hakkında son bir değerlendirmesinde, bütün hareketin asıl başarısızlığını bunda görür ve yurttaşlarını, özellikle aydınları, Batı'nın modern uygarlığının bu temel ögesini kafalara sindirme yeteneksizliğinin sonuçlarına karşı uyarır. Bazıları Batı uygarlığının Yunan, Latin ve Hristiyan kaynaklardan geldiğini ve bundan dolayı onun klasik ve Hristiyan kalıtımını paylaşmayan Türklerin onun tam üyesi olmayı umamayacaklarını ileri sürmüşlerdir. Bunlara karşı Türk psikoloğu, Batı uygarlığının esasında klasik ve Hristiyan olmaktan çok bilimsel olduğu cevabını verir. Türkiye'nin batılılaşmasında geçmişteki başarısızlıkların nedeni ve gelecekteki başarıların umudu bunda yatar. 61 dipnot. Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz? 1959. İngilizce çevirisi Where Are We in Westernization? 1965. Ayrıca aynı yazarın Kültür Değişmeleri adlı incelemesine de bakınız. Edebiyat ve Sanat, 62 dipnot. 19. ve 20. yüzyıllarda Türk edebiyatı hakkında Bombacı ve Tanpınar'ın daha önce adı geçen standart eserlerine ve Özön'ün pek yararlı Türkçe el kitabına Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi bakınız. Yararlı daha kısa açıklamalar şuralarda bulunabilir. El 1. Turks Literature. Muslim World. 1957. 318-328. Avrupa etkisindeki yeni Türk edebiyatının başlangıç noktası olarak genellikle İbrahim Şinasi'nin Racine, La Fontaine, Lamartine, Gilbert ve Fenelon'dan 100 kadar manzum çevirisini içine alan taş basması bir kitapçık yayınladığı 1859 yılı alınır. 63 dipnot. Tercüme-i Manzume, İstanbul, Hicri 1276. Şinasi hakkında yukarıda sayfa 136'ya bakınız. Aynı yıl, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'nin kurucusu Münif Paşa, Fontenelle, Fenelon ve Voltaire'den çevrilmiş bir diyaloglar grubu yayınladı. 64 dipnot. Muhaverat-ı Hikemiye, İstanbul, Hicri 1276-1277. Ve böylece okuyucularına diğer konulardan başka vatancılık, toplumsal ahlak ve kadın eğitimi hakkında yabancı ve garip kavramlar getirdi. 65 dipnot. Tanpınar, sayfa 152. Bundan sonra çeviri hareketi hızla gelişti. Uzun vadeli etkisi olan bir sonuçta, tamamen yeni iki dalın, tiyatro ve romanın, Türk edebiyatına girmesiydi. Bu çeviriler ve adaptasyonlar, Türk okuyuculara ve seyircilere, bunlar olmasaydı kendilerine tamamen yabancı kalacak olan Avrupa edap ve geleneklerini tanıtmakta ve böylece onları bu geleneklerin kabulüne önceden hazırlamakta yardımcı oldular. Okuyucuların ve tiyatro seyircilerinin sayısı şüphesiz pek az değildi. Fakat böylece Türkiye'nin birbirini izleyen devrimlerini yapanların sayısı da pek az olmamış oluyordu. Türk edebiyatının batılılaşması, dallar, genres, şekiller, temalar, vezin ve üslup çabuk gelişti. Yeni edebiyat başlangıçta özellikle Fransız modellerinin geniş ölçüde taklidi ve türemesiydi. Fakat Fakat genç Türk rejimine gelindiği zaman batılı örneklerin aşina olduğu ve tabiri caizse millileşmiş bulunduğu yeni ve orijinal bir edebiyat doğmaktaydı. Fakat hepsi bundan ibaret değildi. Türkçe akımın kültürel radyasyonu ile birlikte Türk yazarları, Türk hayatında derine işlemiş kültürel köklerden beslenmek suretiyle iç kaynaktan yeni bir canlanmayı başardılar. Orta Çağ Saz şairi Yunus Emre ekolü, şimdi hemen hemen terk edilmiş bulunan Fars, Arap, Aruz vezni yerine halk şiirinin Türk hece vezninin dirilmesi, modern yazılar üzerinde folklorun ve halk edebiyatının etkisi hep Osmanlı saray uygarlığının resmi mirası ötesinde, onun altında yatan Türk halk hayatının, sanatının uzun süre ihmal edilmiş zenginliklerine yönelmeyi yansıtır. Osmanlı geçmişi de tamamen terk edilmiş değildir. Yılların geçmesi ve anıların tatlılaşması, eski kültür değerlerinin daha tarafsızca değerlendirilmesine imkan vermiştir. Bazı modern yazarların eserlerinde, bizzat Türklere bile uzak ve egzotik bir hale gelmiş bir geçmişin ihtişamını ve menkıbelerini işleyen bilinçli bir neoklasizm ilginç olayını buluruz. Yer alan değişikliğin büyüklüğüne bundan daha iyi bir kanıt olamazdı. Edebiyatta batılılaşma evreleri, Türk mimarisiyle yakın bir paralellik gösterir. Bu mimaride 18. yüzyılın Türk baroğu denilen tarzında ilk İtalyan etkisini, 19. yüzyılda minare modeline Korent sütun başlıklarının sokulması derecesine kadar stillerin karışımını, 20. yüzyılda da neoklasik ve modern stilleri buluruz. 66 dipnot. Örneğin 1 ve 3. klişelere bakınız. Ayrıca bakınız Behçet Ünsal, Turkish Islamic Architecture, 1959. Özellikle sayfa 28, 48, 56 ve 68. 1894'te bir mimarlık okulu açıldı. Ergin, Marif 3, 839. Türk halk geleneğinin canlandırılması, önemli kültürel etkisi olmakla beraber, modern Türk edebiyatında şüphesiz Batı'nın büyük ve egemen etkisinden çok daha az önemlidir. Batı'da yetişmiş ressam ve bestecilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik İslam sanatı ve müziği ile ilişkisini keserek, Anadolu'nun halk sanatlarında ilham aradığı Türk sanat ve müziğinde bu özellikle böyledir. Modern Türk sanatının başlangıçları şekli ve resmiydi. 1868'de bir müze, 1874'te bir müze okulu, 1881'de de bir güzel sanatlar okulu açıldı. Modern bir gözlemcinin deyimiyle okul sıkıca, maalesef bütün güzel sanatlar okullarında ortak olan muhtat batılı akademik kurallara dayanıyordu. Bu okul, süsleme sanatının, rengin, kalıbın, çizginin ve arabeskin Türk geleneklerini bilmezlikten geldi. Avrupalı ve yabancı olan temsili ve akademik sanata döndü. 67 dipnot. J. Stigman, Turkish Painting, The Studio, Mayıs 1946, sayfa 130. Karşılaştırma, George Duhamel'in La Turque Nouvelle, Paris 1954, sayfa 90 ve devamındaki yorumları. Okulun tarihçesi hakkında bakınız Ergin, Marif 3, 919 ve devamı. Bu çerçeve içinde yetenekli bir çalışma yapıldı ve 20. yüzyılda daha büyük bir gelişmeye yol açıldı. Bunun çoğu hala Türk resiminden çok Paris resmiydi. Ve ancak çok yakın zamanlarda Türk ressamları kendilerine özgü otantik bir deyimleme yollarını duymaya başladılar. Avrupa'da temsili olmayan sanatın, yani onların kendi kaligrafi ve desen gelenekleri bakımından daha anlaşılabilir sanatın gelişmesi şüphesiz bunda yardımcı oldu. 1926'da İstanbul'da Sarayburnu'nda Viyanalı bir heykeltıraş tarafından Mustafa Kemal'in bir heykeli yapıldı. Bunu Ankara'da diğer ikisi ve bütün Türkiye'de daha birçokları izledi. En köklü İslami ön yargılardan birine karşı bu şekilde açıkça meydan okumanın önemi, artistik olmaktan çok toplumsal ve siyasaldı. Bununla beraber tevarüs edilmiş herhangi bir gelenekten tüm yoksunluğun, belki yeni keşfedilmiş etik alıntıları hariç, yazar, mimar, ressam ya da müzikçinin karşılaştığı sentez sorunlarından tamamen farklı sorunları ortaya koyduğu bu yeni sanatın benimsenmesine yolu hazırladı. Diğer birçok şeyde olduğu gibi Türkiye'de Batı müziğinin başlangıcı da askeriydi. Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra Sultan, zurnalı, trampetli, zilli, dümbelekli, ünlü Yeniçeri mehteri yerine bir başkasını koymak istedi. 1831'de daha ünlü Gaetano Donizetti'nin kardeşi Giuseppe Donizetti bir bando kurmak için İstanbul'a çağrıldı ve Sultan'ın kurduğu Muzikai Hümayun Mektebi'nde ders verdi. 68 dipnot. Ergin, Marif 2, 311-315, Lütfi 7, 61, Donizetti'nin Miralay rütbesine yükseltilmesi hakkında. Ergin'in zikrettiği bir kaynağa göre daha sonra paşa oldu. Rossini'nin bir askeri bando ile Royal Pages'ı icra etmesi hakkında bakınız Slate 1-135. Avrupa'da ilk Türk müzik öğrencisi 1886'da Fransa'ya gitmiş olan flütçü Saffet idi. Bunu az sayıda diğerleri izledi ve 1923'te İstanbul'da bir belediye musiki konservatuvarı kuruldu. Cumhuriyet Ankara'da bir devlet konservatuvarı, bir milli opera, iki senfoni orkestrası ve daha küçük birçok okullar ve ekipler kurarak ve destekleyerek daha da ileri gitti. Bütün bunlara ve Liszt'ten Hindemith ve Bartok'a kadar bir dizi seçkin ziyaretçi ve danışmana rağmen Batı müziğinin Türk iklimine alışması pek yavaş bir gelişme gösterdi. Birkaç yetenekli Türk besteci ve icracısı dışarıda büyük ün kazandı. Fakat batılılaşmış aydınlar arasında bile Batı müziği uğraşısı hala biraz sınırlıdır. Türk batılılaşma hareketinde bilimin, bilginliğin arasında topallaması gibi müzik de edebiyatın arkasında topallamaktadır. Çünkü müzik, bilim gibi Batı kültürünün arzulu yeni katılıcının nüfuz etmesi gereken nihai sırlardan biri, iç kalesinin bir bölümüdür. 13. Bölüm Elit ve Sınıf. Evvela malum-ü hümayun ola ki bahis-i intizamı mülk ve millet ve sebebi intikamı kavaid-i din ve devlet hablül metnini şerri Muhammediye teşebbüstür. Badehü vedai rubbel alemün olan reaya ve beraya ahvaliyle tekayyüt ve ilmiyle amil olan ulemayı din ve tariki gazada bezlecan eden kusat-ı mücahidin haklarında inayeti aliyeyi şahane zuhure gülüp her sınıfın ahyarına riayetler ve eşrarına hakaretler sudur ede. Koçu Bey Risalesinden. Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır. 1924 Anayasası Madde 69. 1786'da Fransız elçisi Cosel Gauffier, zamanın Türk hükümetini askeri reforma tahrik ederken Fransa'ya gönderdiği bir mektubunda şunları belirtiyordu. Burası Fransa gibi değildir. Fransa'da kral yegane karar sahibidir. Türkiye'de ise bir iş için ulemayı, hukuk şinasları, mevki iktidarda olan ve evvelce mevki iktidarda bulunmuş olan kimseleri ikna etmek lazımdır. Bir dipnot. Léon Spingeot, Chaussel Gauffier, Paris 1887, sayfa 82. Karal, Tanzimat sayfa 23'te iktibasen verilmiştir. Karşılaştırma, The Ottoman Ulema, Scripta Here, 9-1961-77. Chaussel Gauffier, bu yargısında yalnız değildi. 1803'te Hintli Müslüman gezgin Mirza Abu Talip Han, Türkler hakkında diyordu ki, İmparatorlarının haksız olarak kan dökme yetkisine sahip olmadığını, cezasını çekmeksizin eğilimlerinin ve tutkularının doğrultusunda gidemeyeceklerini öğrendim. Bütün önemli işlerde yükselme umudu veya cezalanma korkusuyla uygun bir bağlılık içinde tutulan zadeganlarına danışmak zorundadırlar. 2 dipnot. The Travels of Mirza Abu Talip Khan, written by himself in the Persian language. Çeviren C. Stewart, London 1814. 3-60. İkinci Mahmud'un reformlarını tartışan Adolfo Slade onu, tebaasının hürriyetlerini tamamen yıkmakla itham eder ve tebaanın hakları deyiminin Türkiye ile ilgili olarak kullanıldığında okuyucularına garip bir deyim gibi görüneceğini fark ederek, sultanın ismen despotik olmakla beraber gerçekte halkı tiranlığa karşı koruyan birçok fren ve kısıntılarla nasıl sınırlı olduğunu açıklar. 3. Dipnot Slade 1.214 ve devamı. Bütün bunlar, Rönesans'tan bu yana Avrupalı gezginlerin ve siyasal teoricilerin çoğunluğu tarafından otokratik ve keyfi iktidarın tam modeli ve prototipi olarak resmedilen Türk Devleti'nin alışılan görünümüyle göze çarpar bir çelişki halindedir. Bu meyanda, örneğin, Chaussel Gauffier'in Fransız Kralı'nın hürriyetiyle Türk Sultanı'na konan sınırlar arasındaki mukayesesi, siyasal iktidarı hiç de daha az tanımayan Niccolò Machiavelli'nin bu iki monarşi arasında daha önce yaptığı karşılaştırma ile özel bir çelişme gösterir. Şu iki muhtelif idare şekli bugün Osmanlı Padişahı ile Fransa Kralı'nda görülür. Osmanlı Devleti tek bir hükümdar tarafından idare olunur. Başkaları hep bendedir. Ancak sultan memleketini sancaklara ayırmış, her birine birer mutasarrıf tayin ve bunları dilediği zaman ve surette tebdil etmekte bulunmuştur. 15. Kaset 2. Yüzün Sonu.